Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 29. mektup. 9. kısım Telvihat-ı Tis'a. 9 telvih, 9 levha, 9 izah. 9 açıklamayı bizim nazarımıza verecek inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inna evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Şu kısım turuk-u velayet hakkında olup 9 telvihtir. Birinci telvih. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-ü sülük namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-ı kutsiye vardır ki, o hakikat-ı kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binler cilt kitap ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikati ümmete ve bizlere söylemişler. Cezahumullahu hayran kesira. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşhalarını şu zamanın bazı ilcatına binaen göstereceğiz. Bu bir mukaddime. Ondan sonra zaten sual gelecek ve sualle de başlamış olacak. Sualde tarikat nedir diyecek. Şuradan Üstad Hazretleri'nin yine yani Risale-i Nur'un çok farklı yerlerinde var da sadece şurayı ben okumuş olayım. Aradaki farkları da nazara verip onlarla beraber gitmiş olalım inşallah. 26. sözün zeylinde şöyle bir ifadeyi kullanıyor. Cenab-ı Hakk'a vasıl olan tarikler pek çoktur. Evvela bunu nazarımıza veriyor. Yani buradaki tarikle buradaki tarikat yani lügat manasına baktığınız zaman ikisi de yol demek ama fakat telvihat-ı tisada tarikat hep velayet kanadıyla, kalp ayağıyla seyr-i sülükü hep bizim nazarımıza verecek. Ama Cenab-ı Hakk'a giden yolların çokluğu da var. O da daha farklı bir şey. Yani işte sınıflandırdığımız zaman kalp ayağıyla gidilen bir yol olduğu gibi akıl ayağıyla gidilen bir yol var. Hem kalp hem akıl birlikleriyle böyle bir yolla gidilen bir yol var. Peki daha da çeşitlendirilebilir mi? El cevap çeşitlendirilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri bizim nazarımıza veriyor. Ne diyor? Eshabi ken nücumi iktadeytüm ihtadeytüm. Yani benim sahabelerim yıldızlar gibidir. İşte hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz. Her yiğidin kendine göre özel bir yoğurt yiyişi olabilir mi? Olur. Önemli olan o hak yol içerisinde olması. Burada Üstad Hazretleri de onu ifade ediyor. Demek ki bir kere bu çokluk var. Ne kadar hak tarikatlar varsa bunların hepsi içine girer. Yani evliyanın gitmiş olduğu yollar, asfiyanın gitmiş olduğu yollar, muhakkikinin gitmiş olduğu yollar, müceddidinin gitmiş olduğu yollar. İşte burada da yani evliya kelimesiyle aslında bunlar eşleştiriliyor. Yani ayet-i kerime de zaten bu ayette bu şeye risaleye konu ediliyor. İşte inna evliya Allah, Allah'ın veli kulları. Yani buradaki veliden, evliyadan maksat, gerçi hocam burada Allah'ın dostları değil mi? Dostları. Bu geniş bir manadır. Yani burada işte tarikat kanadıyla veya o yolla gidenler de onlar da Allah'ın dostlarıdır. Onlar için korku yoktur. Korku yoktur. Ve onlar hüzünlenmezler, mahzun olmazlar. Yani yeter ki yani hani Üstad Hazretleri yine risalelerde kendisiyle serlavha edip başının üzerine astığı şeyler var ya. Dost istersen Allah yeter. Bir insan mümin olunca velayetin ilk basamağına adım atıyor. Yani mümin olur olmaz bir insan Allah'ın neyidir? Dostudur. Değil mi? Zaten burada da hep onu anlatacak. Bu yol nereye götürüyor aslında? İmana götürüyor. İmanın kemaline götürüyor yani. Hangisinde olursa olsun Yolun nihai noktası imanın kemalatıdır. İster kalp ayağıyla olsun, ister akıl ayağıyla, ister diğer türlü hiç fark etmiyor. Hepsi nedir? İmanın kemalatı. Yani Allah'ı bilmek, tanımak, muhabbet etmek, o marifet deryasında alabildiğine kulaç atmak veya buradaki ifadesiyle seyri sülük. İster fikren, ister kalben fark etmez. Bir seyahat var. Nereye doğru? Hakaiki imaniyenin zirvelerine doğru bir yolculuk var. İşte bu yolculuk, bugünkü okuyacağımız risalede kalp ayağıyla yapılan yolculuğu bizim nazarımıza verecek. Tekrar şurayı okuyayım. Cenab-ı Hakk'a vasıl olan tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Önemli nokta burası. Bütün hak tarikler, hakkı da nazarımıza verecek, Kur'an'dan alınmıştır. Fakat burada ince nokta şu. Tarikatların bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i Nur'da insanları Allah'a ulaştıran ve götüren Risale-i Nur'un kendine ait bir yolu, bir yöntem, bir metodu var mı? El cevap var. İşte kendisi diyor ki o tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Böyle bir yolu da ben bu zamanda Risale-i Nur'la ne yaptım? İnsanların önüne koydum. Bu yol öyle bir yol ki Cadde-i Kübra, yani ahir zamanda olan bütün insanların hepsi 7'den 77'ye ne yapabilirler? Bu yoldan gidebilirler. Şimdi ne oraya girmeyeceğim. Sadece orayı izah saadetinde okuduk. Şimdi buradaki bu mevzu yani hani tarikattan bahsedilecek. Ya ehli tariki ilgilendiren bir mevzudur. Bizimle hiç alakası yoktur şeklinde nazar edilmemesi gerekiyor. Bunu özellikle ifade edelim. Şimdi okuyacağız. Çünkü ehli tarik kalp ayağıyla gidiyor. Peki Risale-i Nur'da akıl kalp birlikteliği var. O zaman bize de hitap ediyor mu? Evet, cevap hitap ediyor. Risale-i Nur tamamı okuyana, muhatabına hitap eder mi? Eder. Bu 29. mektubun 9. kısmı Telvihat-ı Tisa, o da Risale-i Nur'un içerisinde bir parça mıdır? 130 parçadan bir tanesi. El cevap evet. Öyleyse bize de hitap ediyor. Zaten hem Üstad Hazretleri'nin, burada zaten dedi ya, şu zamanın bazı icraatine binaen diyor. Hem de burada bazı meselelere ilerleyen kısımlarda nazarımıza verecek. Biz gerçi bir levha veya ders el verirse iki levha belki okuyabileceğiz. Gerisini havale etmiş olacağız. Hem Üstad Hazretleri'nin talebeleri içerisinde ehli tarik olanlar var. Onlara da bir meseleyi nazara veriyor. Mesela ilk talebelerinden bir tanesi Hulusi abi. Tarikattan geliyor yani. İşte Ahmet Feyzi abi tarikattan geliyor. Yani içlerinde çok ileri seviyede nedir? Tarikattan istifade etmiş, makamı mevkisi olan, işte bizim de çok istifade etmiyor. Allah gani gani rahmet etsin. Ağrı'dan Nusret Hocam. Ehli tarik birisi. Tarikatı bırakmış, Risale-i Nur'a gelmiş yani. Medreseden geldiği gibi, tarikattan geldiği gibi birçok nedir? Meslek tarafının Risale-i Nur'un dairesinin içerisine gelip dahil oluyorlar. Onların hepsine Üstad Hazretleri yine buralarda ne yapmış oluyor? Aynı zamanda cevap vermiş oluyor. Mesela Üstad Hazretleri'nin Van'da işte medreseden gelen mesela Molla Resul abiye, çünkü Molla Resul abinin gelmiş olduğu eğitim sistemi veya işte Cenab-ı Hakk'a ulaşma şekli şemaliyle Üstad Hazretleri'nin Cenab-ı Hakk'a ulaşma şekli şemalinin birbirinden farklı olduğunu görüyor. Zihninde, dünyasında zaman zaman tedirginlik oluyor. Ama Üstad Hazretleri ona bir cevap veriyor. Kardeşim diyor, sen diyor benim peşimden gel diyor. Benim peşimden gel, benim arkamdan gel. Ahirette boynumun yükü ol. Merak etme diyor yani. Bu yol dalalete sapan bir yol değil. Allah'ın dostluğundan ayrılan bir yol değil yani. Bu yol seni nereye götürecek? Allah'a götürecek. Zaten şu ayeti kerimenin nihayetinde. Velahum yahsanun. Onlar hüzünlenmezler, mahzun olmazlar, kederlenmezler. Geniş zaman kipi değil mi hocam? Geniş zaman kipi. Yani sadece bu dünya hayatındaki hüzünlenmeme meselesi değil. Alem-i ahirette dahi onlar mahzun olmazlar. Yeter ki sen Allah ile olan dostluğunu devam ettir. Alem-i ahirette dahi mahzun olmazsın. Ebedi cehennemden muhafaza olunup ebedi cennete ne yaparsın? Gidersin. Yani Üstad Hazretlerinin Molla Resul abiye vermiş olduğu garanti şu ayetten olan bir istifadedir. Ben öyle anlıyorum. Yani daha çok farklı şeyler olabilir. Buradan bir istifade var. Sen mahzunlanmazsın, sen kederlenmezsin. Yeter ki sen o yoldan ayrılma. O yoldan ayrılma. Bu önemli bir mana. İmanın derecesine göre, dostluğun derecesine göre de o hüzünlenme gittikçe ne yapacak? Şu dünyada dahi azalacaktır. Mesela ne gibi diyelim? İşte istikbal endişesi. Bu da korku cinsinden bir şey değil midir? İnsana bir hüzün, bir keder verir mi? İstikbal endişesi. Bakın, maişet meşgalesi veya o dertle endişelenmek. Şimdi bunların hepsi insana arız olabilir. Ama imanın şiddeti nispetinde, imanın kuvveti nispetinde onlar ne yaparlar? Azalırlar. Kıymet ve ehemmiyeti kalmaz. Şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci telbih. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyri sülük namları altında. Yani demek ki tarikat hep bu kelimelerle ne yapılıyor? İfade ediliyor. Bu kelimeler genellikle tarikat içerisinde hep kullanılan kelimelerdir. Tasavvuf derken kalbin safileşmesi, temizlenmesi, dünyadan arındırılması, berraklaşması ön plana çıkarılmış oluyor. Tarikat derken zaten gidilen o yolun nedir? Erkanı, adabı ifade edilmiş oluyor. Velayet, Allah'ın dostluğunu kazanmak manasıdır. Seyri sülük de o yolculuğu, o yürüyüşü bizim nazarımıza ne yapıyor? Vermiş oluyor. Bu namlar altında, bu namların hepsi zikredilirken aslında bize arz edilen aslında nedir? Şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikati kutsiye. Kutsi bir hakikat bu kelimelerle bize ifade ediliyor. Bu kelimelerle ifade edilen o kutsi hakikat bir taraftan şirinmiş, bir taraftan nuraniymiş, bir taraftan ruhaniymiş. Diğer taraftan neymiş? Neşeliymiş, keyifleri ve zevkleri var. O hakikati kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden, yani kitaplarında açıklamışlar, izahlar getirmişler. Binler cilt kitap, ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. Şimdi bazı hani insanın keyif ve lezzet aldığı bazı haller, bazı zamanlar, bazı durumlar vardır ki bazen dersiniz ki ya hele bir anlat dersiniz, dersiniz ki ya anlatılmaz yaşanır. Anlatılmaz yaşanır yani. İşte misal diyelim ilk kez umre yapmıştır veya hacca gitmiştir. Orada çok farklı bir keyfe, çok farklı bir lezzete, çok farklı kutsi bir manaya mazhar olmuştur yani. Mazhar olmuştur. Şimdi o onun içerisinde adeta kaybolmuştur. Dersin ki hele bir anlat şunları bize. Valla ben onu anlatamam yaşanır. Evet. Bazı şeyler var ki bazı insanlar tarafından anlatılamaz. Anlatılamaz. Peki anlatılamaz mıdır? Her cevap hayır. Anlatılır. Anlatılır. Bakın burada da bu tarikatın neşeli, işte nurani, ruhani ve şirin olan manaları, kutsi hakikatleri yine o yolun yolcusu olan, o yolda giden muhakkikinler tarafından, onların da ehli tahkiki olanlar. Ellerine kalem almışlar, kitaplarına o manaları ne yapmışlar? O zevkleri, o halleri, o keşifleri tek tek yazmışlar. Tarih bunların nedir? Hepsiyle dopdolu. Üstad Hazretleri burada bunu nazara veriyor. Bir kısmını menkıbe tarzında nazara vermişler. Bir kısmında da insanın latifelerini tamamen teşhir etmişler. O latifeleri, o latifelerin hallerini, keyiflerini, zevklerini hepsini ne yapmışlar? O kitaplarda anlatmışlar. Ne diyor? Ehli keşfin, muhakkikinlerin yazmışlar o hakikati ümmete ve bize söylemişler, anlatmışlar. Mesela iman, imanın hakikatleri, erişilmez noktaları, bakın çok büyük hakikatler, en derin meseleler. Risale-i Nur'larda işte Üstad Hazretleri öyle bir muhakkik ki, öyle bir muarrif ki, öyle bir mütefekkir ki, öyle bir müceddit ki ne yapıyor? bir avamın anlayacağı şekilde dahi rahat bir şekilde anlatıyor. Bunların hepsi anlatılabilir cinstendir ama işin erbabı, işin ehli olacak. Erbabı ehli olmadı mı ne yapamaz? Anlatamaz yani. Hatta Risale-i Nur'lara ilk muhatap olan insanlarda dahi böyledir. Mesela Risale-i Nur'un ilk talebelerinden yine Zübeyir abi. Zübeyir abi kendisine ilk verilen eser Gençlik Rehberi. Gençlik Rehberi. Akşam eline geçiyor, bırakmıyor. Daha doğrusu bırakamıyor. Sabaha kadar ne yapıyor? Onu öylece okuyor. Öylece okuyor. İlk duygu ve düşüncelerini anlatıyor. Yani bizlerde de bunlar olmuştur, olmazı değildir yani. Bir kelimenin manasının aslında ne olduğunu bilmeyiz ama cümlelerimizde kullanırız yani. Sonradan tahkik edince ha bu kelime şu manaya geliyormuş. Cümlede kullanırız. Ya bu kelimenin sen öz manasını, özet manasını, lügat manasını bir söyle. Ya bilmiyorum ama işte kullanıyoruz yani. Kullanıyoruz yani. Demiş ya bir vecedü de ben buldum. Onun gibi yani. O da buldum demek. Ama bir vecedde ben o vecedüyü kuru fasulye zannediyor yani. Bir tane de ben buldum diyor yani. Şimdi Zübeyir abi duygularını anlatıyor. Yani Gençlik Rehberini okumuş, istifade etmiş. Duygularını anlatırken diyor ki okudum, okudum, okudum diyor. Okudukça diyor ruh alemimde çok farklı farklı manalar inkişaf etmeye başladı. Hem anlıyordum hem anlamıyordum. İki ifade. Hem anlıyordum hem anlamıyordum. Anlıyordum çünkü ruh dünyamda çok farklı pencereler açılıyordu. Anlatamıyordum çünkü hem anlamıyordum çünkü o anladığım şeyi anlatamıyordum. Yani kelimelere dökemiyorum. Ama zaman geliyor. Öyle bir hal arız oluyor ki açın şu sözlerin sonunda Zübeyir abinin üniversitede bütün öğrencilere irticalen, yani bir kağıda yazayım da öyle konuşayım şeklinde değil. İrticalen, kaç sayfa, 10 sayfadan fazla mı var bilemiyorum yani. Vermiş olduğu bir konferans var. O konferansa baktığınız zaman çok üst perdeden bir konuşmadır. Sanki birçok ilmi yutmuş da, işte ordinal üst düzeyinde bir profesör olmuş da, üniversitenin kürsüsünden üniversiteleri öğrencilere hitap ediyor yani. Bambaşka bir seviyeye getiriyor. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Hemhal ola ola ola ola ola. İçinde devam ede ede yaşa yaşa o manalar ne yapıyor? Öyle inkişaf ediyor ki artık sadece kalpte kalmıyor. Çok rahat bir şekilde hayal aleminden geçerken ona kelime elbisesi de giydiriyor. Ondan sonra ağzından güzel güzel tane tane kelimeler de ne yapılıyor? Dökülüyor. Demek ki her şey bu manada izah ve ifade edilebilir. O hakikati ümmete ve bizlere söylemişler. Cezahumullahu hayran kesira. Cenab-ı Hak onların hayırlarını artırsın, ziyade etsin. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşhalarını şu zamanın bazı ilcaatına binaen göstereceğiz. Bazı meseleleri tarikatla ilgili katre nevinden, denizden bir damla nevinden nazara vereceğiz. Sual, tarikat nedir? Şimdi bize tarikatı tarif edecek. Buradan başlayacak ki gerisi gelsin. Üstad Hazretleri'nin tarifi de bambaşka bir tarif yani. Okuyoruz. El cevap, tarikatın gaye-i maksadı marifet ve inkişaf-ı hakaiki imaniye olarak, bir kere bu önemli. Bu kelime, bu cümle, cümlenin bu kısmı çok önemli. Tarikattan maksat neymiş? De en başta onu okumaya çalıştık yani. Bu Allah'a götüren bir yol. Nasıl bir yol? Kalp ayağıyla gidilen bir yol. İster kalp, ister akıl, ister diğer türlü fark etmez. Hepsinin gaye-i maksadı nedir? İşte burada onu ifade ediyor. Gaye-i maksadı marifet, bir kere Allah'ı bilmek ve tanımak, bilmek ve tanımak ve inkişaf-ı hakaiki imaniye. İman hakikatlerinin onların dünyasında ne yapması? İnkişaf etmesi. Onun için İmam-ı Rabbani böyle ifade ediyor. hakaiki imaniyeden bir meselenin benim alemimde inkişafı, tarikattaki binlerce zevk ve lezzeti tercih ederim diyor. Tarikatın zevki ve lezzeti de var. Orası ayrı bir şey. Yukarıda ne dedi? Ehli zevk ve keşfin dedi. Buradaki keşiften maksat aslında nedir? Hakaiki imaniye noktasında meselelerin onun dünyalar, o ehli tarikatın dünyasında açılması, inkişaf etmesi ve o hakikatleri o ehli velayetin keşfetmesi manasıdır. O hakaiki imaniyenin keşfinden dolayı da alınan bir zevk var. O zevki Cenab-ı Hak onların kalplerine, ruhlarına ne yapıyor? Tattırıyor. Tarikatta ekseriye bu manalar olduğundan dolayı onun için ehli tarikat, ehli zevk ve ehli keşif olarak tarif edilir. Şimdi bir bu. İster kalp ayağı, ister akıl ayağı, ister akıl kalp birlikteliği fark etmez. Hepsinin nihai gayesi, hedefinde, maksadında ne vardır? Marifet vardır. Hakaiki imaniyenin inkişafı vardır. Bu önemli. Tekrar tarife dönüyorum. Tarikatın gayeyi maksadı, marifet ve inkişafı hakaiki imaniye olarak Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında. Şimdi ikinci bir kısım geldi. İşte burada tarikat derken, kalp ayağıyla gitmek derken onu özelleştirdi. Özelleştirdi. Demek ki ehli tarikat aslında istifadeyi nereden yapıyor? Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında. İstifade buradan oluyor. Bir, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki kanadı vardır, doğru mu? Bir kanadını velayet, diğer kanadını risalet oluşturuyor. Mirac-ı Ahmedi ifadesinden maksat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın velayetidir. Velayetidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kulluğunun nedir? İnkişafıyla, kemale ermesiyle işte velayeti Ahmediye'nin nedir? Seyr-ü sülüküyle ne yapmıştır? Miraç yolculuğunu, o çıkışı gerçekleştirmiştir. Onun için gidiş velayettir. Dönüş ise risalettir. Ehli velayet Peygamber Efendimiz'in o velayet kanadından istifade ediyor. Oradan istifade ediyor. Her bir insanda bu iki kanat var mıdır? Vardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem velayetten hem risaletten istifade ediyor. Risale-i Nur'da akıl kalp birlikteliği. Çift kanat. Bunu ifade etmiş olalım. Mirac-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında, yani onun koruması altında. Bundan maksat nedir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kulluğu ve sünnet-i seniyesidir. O sünnet-i seniyesinin dairesinin haricine çıkmamaktır. Haricine çıkmamaktır. O sünnet-i seniye dairesi içerisinde bir yol bulup devam edince o sünnet-i seniye sayesinde de ne yapılmış oluyor? O yol koruma altına alınmış oluyor. Koruma altına. Oradan güç almış oluyor. Oradan kuvvet almış oluyor. Ben bu işi falan adam sayesinde yaptım. Yani o adam olmasaydı ben bu işi yapamayacaktım. Gücümü, kuvvetimi ondan aldım. Sayeden mana bu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın velayeti sayesinde, sünneti sayesinde ben bu yolda gidiyorum. Dolayısıyla bu yoldaki bütün nurlar oradan geliyor. Benim bu yolda korunmam, muhafaza olmam onun velayeti ve sünneti sayesinde oluyor. Bu müthiş bir mana. Cenab-ı Hak bu sayeden ayırmasın. Gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla tamamen özelleştirdi. İşte velayet dediğimiz bu. Kalp ayağıyla bir seyr-ü sülükü ruhani neticesinde. Bu seyahat aslında neymiş? Nurani, ruhaniymiş. Yukarıda da ifade ettiği zevkli ve neşeli olan bir yolculuk. Seyr-i sülükü ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaiki imaniye. Bir, bu yolda yürüyen insanlarda işte nedir? O keşiflerden dolayı alınan zevkler vardır. onların haline sirayet eden haller vardır. Haller vardır. Yani cezbe hali. Misal. Yani işte daha ileride daha farklı haller. Hatta öyle, mesela diyelim Cenab-ı Hak'ta fani olmak. İşte la mevcuda illa hu derken aslında o bir halin neticesidir yani. Hiçbir mevcut yok ondan gayrı. Görünen hiçbir şey yok ondan gayrı. İşte nedir? Hallacı Mansur'un enel hak demesi bir halin neticesidir. Yani ben hakkım. Allah ile olan beraberliğini aslında nazarımıza veriyor. Ben hiç Allah'tan ayrılmadım diyor. Hep onunla beraberim. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri, Üstad Hazretleri Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar diyor. Yani harikadan maksat nedir? Olağanüstü. Senin benim gibi yaşamıyor. Benim gibi yaşamıyor. Menkıbelerde anlatılır ki işte vefat eder. Kabirde Münker Nekir meleklerinin bir sualine muhatap olur. Men Rabbüke, Rabbin kimdir? Cevap verir. Türkçe'ye çevirmişler. Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Bizi bize bizden mi sorarlar? Şimdi öyle bir cevap ki melekler dahi şaşırıyor. Bu ne diyor diye. Gayipten bir ses gelir. Bırakın onu, onu dünyada da anlamamışlardı. Dünyada öyle bir hali var ki, yani Muhyiddin Arabi o halini kabirde de gösteriyor. Kabir aleminde de gösteriyor. Sen bana öyle bir soru soruyorsun ki, ben hiç Allah'tan ayrılmadım ki. Hiçbir ayrılığım olmadı ki. Men Rabbüke'yi bana soruyorsun. Öyle cevap veriyor. Dünyadaki hali nedir? Kabir alemine ne yapıyor? Sirayet ediyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de haşrolursunuz. Demek ki bu haller onlardan olabiliyor. Bazen istirak hali olabilir. Bazen tamamen akıl, şeriat muvazenelerinden, muhakemelerinden hariç bir hale ve keyfiyete giriftar olabilirler. Onlar da demek ki buna benzer haller olabiliyor. Zaten ileriki devam eden telbihlerde onların da vartalarından, şatahatlarından veya tedbir ne olacak onların hepsinden tek tek ne yapıyor? Bahsediyor Üstad Hazretleri. Bir derece şuhudi hakaiki imaniye. Yani kalp gözüyle görmek burada şey değil de çünkü niye? Ruhaniydi, maneviydi, maddi değildi. Akıl gözü genelde madde ile ilgilidir. Kalp gözü nurani ve ruhani olan manalarda. Aşağıda onun misalini de verecek. Demek ki hakaiki imani bir derece şuhudi ifadesini gözle görür gibi, kalp gözüyle görür gibi nedir? Bir hal ve keyfiyet. Mesela Risale-i Nurlar baştan sona tamamen ilmi olan eserlerdir. Ve ilmel yakin yani hakaiki imaniyeyi bizim nazarımıza arz ederken ilmel yakin olarak bizim nazarımıza arz eder. Fakat öyle bir ilmel yakindir ki hakkal yakin derecesinde bir ilmel yakin. Perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın imanına benzer bir imanı ne yapar? Kendisine muhatap olanlara ne yapar? Verebilir. Ha demek ki tarikatta da öyle bir nokta, öyle bir makam, öyle bir mevki var ki oralara geldiği zaman şuhudi bir derece diyor. Demek ki istadın, kabiliyetin, her bir şeyin inkişafına bakan cephe bir derece şuhudi, hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye mazhariyet. Tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Aslında bu insanın bir sırrı. Şimdi açacak, açacak onu. O sırrı bizim nazarımıza verecek. Ve insanlığın da aslında bir kemalidir. Basit ve sıradan bir mana değil. Evet, şu kainatta insan, şimdi Üstad Hazretleri yukarıda bizim nazarımıza arz etmiş olduğu bu mananın Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine uygun bir izahını getirecek. İzahını getirecek. Şu kainatta insan bir fihriste-i camiye olduğundan, yani bu gibi manalar, bu gibi meseleler nereden çıkıyor? Bu gibi meseleler, bu gibi haller insanın yaratılışından çıkıyor aslında. Bir, insan fihriste-i camiadır. Neye? Bütün aleme. Bütün kainatın, bütün her şeyini içerisine alan bir fihristedir. Bir, böyle bir fihriste-i cami olduğundan insanın kalbi, peki bu insanın cihazları olarak baktığımız zaman neler var? Kalp var, akıl var, sır var, letaif var, vicdan var, nefis var, his var. sayılmayacak kadar zahiri ve batinine neler var? Duyguları var. Duyguları var. Kalbi ve aklı bizim nazarımıza verecek. İnsanın kalbi binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Kalbi bize anlatıyor. Kalp nedir? Madem insan bütün alemlerin cami bir fihristesidir. Madem insan böyledir, o insanın içerisinde bulunan kalp. Kalp nedir? Bütün latifelerin sultanıdır. Ruha takılı, bütün latifelerin sultanı, efendisi hükmündedir. Akıl onun hizmetçisidir. Yani vücutta akıl idareci konumda görünse bile, bir şirketteki genel müdür gibidir. Ama bir de şirketin patronu var. O kalp. Şu vücudun patronu, efendisi, sultanı nedir? Kalptir. Akıl o kalbin hizmetçisi olarak vücudun idaresini yapabilir ayrı. Ayrı. Ama akıl kalbe hizmetkardır. İkisini de nazarımıza verecek. Kalp neymiş? Bütün latifelerin sultanı. Daha başka buradaki tarifiyle binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Manevi haritası hükmündedir. Manevi harita. Özellikle Üstad Hazretleri bizim nazarımıza harita misalini veriyor. Kalp bir haritadır diyor. Ama nasıl? Manevi. Şimdi bizim maddi haritalarımız var değil mi? Türkiye haritası diyoruz. Türkiye haritası diyoruz. O Türkiye haritası içerisinde diyelim bir nokta Erzurum'u gösteriyor. Peki o noktanın içerisinde Erzurum'dan herhangi bir şey var mı? El cevap yok. Ama Erzurum'u gösterir. Başka bir nokta Amasya'yı gösterir. Başka bir nokta Edirne'yi gösterir. O haritanın içerisinde illeri gösteren noktalar olduğu gibi büyütürsen ilçeleri gösteren noktalar da olur. Daha büyütürsen köyleri gösteren noktalar olur. Daha büyütürsen mahalleleri, nahiyeleri gösteren neler olur? Noktalar olur. Noktalar, harita büyüdükçe noktaları orada tek tek ne yaparsın? Görürsün. İsmini, yolunu, yolağını hepsini orada görebilirsin. Bir çizgi orada senin köyün yolunu gösterir ama senin köyün yolu değildir. Ama gösterir. Ha, şimdi bu maddi bir harita. Kalp nedir? Manevi bir haritadır. Manevi bir haritadır. Yani ne demek? Ne demek? Diyelim bilgisayar ekranında işte sanal bir harita. Diyelim Erzurum'u gösteren noktaya dokunuyorsun, tak diye açılıyor. Erzurum'u seyrediyorsun. Eski halini değil, o andaki Erzurum'u seyrediyorsun. O andaki, yani böyle bir harita düşünün. O haritayla, o görünen görüntüyle ruhen ve kalben münasebet kurduğunuzu da düşünün. Ne gibi yani? Rüyada memleketinize gidiyor muyuz? Rüyada seyir seyahat yapıyor muyuz? Geziyor muyuz? Geziyoruz değil mi? Öyle alemler açılıyor ki rüyada bize, bakıyoruz ki o alemde ne yapıyoruz? Çok yıllar evvelinden bir arkadaşımızla beraber olabiliyoruz. Belki yıllar sonrasıyla beraber olacağız. Belki vefat etmiş akrabamız, yakınımız, çok farklı insanlarla beraber olacağız. Rüyada Cenab-ı Hak rüya aleminde bize bunları gösteriyor mu? Gösteriyor. Şu gözün dünyaya kapanmasıyla, ne yapıyor? Ruhta daha başka pencereler açıyor ve ruhen onları sana seyir ve temaşa ettiriyor. Hatta ondan zevk aldırıyor, ızdırap duyduruyor, senin vücudunu terletiyor vesaire vesaire. Bu böyle olduğu gibi kalp bir harita-i maneviyedir. Manevi alemlerden her birisinin nedir? Orada bir yeri vardır, bir yurdu vardır. O kalp işlettirildiği zaman o manevi alemler o kalbe açılır. Açılır. Sen de kalben ve ruhen o alemlerde seyir ve seyahat edersin. Sadece temaşa değil. Sadece seyretmek değil. Seyahatini de ne yapabilirsin? yapabilirsin. Öyle inkişaf olur ki kalpten kalbe konuşursun. Öyle inkişaf olur ki işte şeyh kilometrelerce ötede müridini çok rahat bir şekilde kontrol edebilir. Hatta bizzat yanında ne yapabilir? Bulunabilir. Bütün bunların hepsi o kalbin işlettirilmesi, o alemlerin açılmasıyla neydir? İlişkilidir, alakadardır. Demek ki bu kalpte bu gibi özellikler var. İnsanın kalbi, binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Evet, insanın kafasındaki dimağı misalini getiriyor. Hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misüldü. Kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulûm-u beşeriye olduğu gibi. Fenler ve ilimler nerede? Dimağda kendisini gösteriyor. Dima. Dima burada akıl manasında kullanılıyor. Üstad Hazretleri yine İşaratül İcaz'da bize kalbi anlatırken orada bir izah yapıyor. Kalp diyor, sanevberi, çam kozalağı şeklinde bir et parçasından ibaret değildir. Kalp sadece bu değildir. Yani bizim şu sol tarafımızda değil mi? Bir işte iki parçadan meydana gelen bir kalp var. Kanı alan, değiştiren, tekrar vücuda ne yapan, pompalayan bir cihazdan bahsediyoruz. Maddi cihaz. Maddi cihaz. Evirip çeviriyor. Kalp değiştirmek demek yani. Kalpazan da değiştirmekten geliyor. Yani o sahte para şey yapanlar var ya, sahte para üretenlere ne deniyor? Kalpazan deniyor. Parayı değiştirdiklerinden dolayı. Yani gerçeği de değiştirden ona kalpazan deniyor. Ha, kalp de değişkendir. Maddi kalp değişken olduğu gibi manevi kalp de değişkendir. Onun için Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde ceddidu imaneküm bi la ilahe illallah diye ifade ediyor. Çünkü niye? Kalp her zaman aynı şekilde durmaz. Kalbinizi, şey imanınızı la ilahe illallah'la tecdid edin diye ifade ediyor. Orada kalbi tarif ediyor İşaratül İcaz'da. Sanevveri bir çam kozalağı şeklinde sadece bir et parçasından ibaret değildir. Peki nedir? Kalp öyle bir latife-i rabbaniyedir ki mazhar-ı hissiyatı vicdan, makesi efkarı dimağdır. Bunu bizim nazarımıza veriyor. Bütün, demek ki kalbin kendine ait olan hisleri var. Hisleri var. O hislerinin mazhar olduğu kısım vicdan. Kendisinin fikirleri var. O fikirlerin aksettiği kısım dimağ. Yani akıl. Akıl. Akıl bütün ilimlerin ve fenlerin merkezi hükmünde. Şu beyin dediğimiz sistemde işte dimağ da orada, hafıza da orada, ondan sonra zihin de orada, kuvve-i müfekkire de orada, tefekkür eden duygu. O da zihnin içerisinde bulunuyor. Bütün bunların hepsi orada. Hepsi aslında nedir? İlimle meşgul olan adeta bir merkez konumunda. Bakın bir şeyi, bir santral manasını bizim nazarımıza verdi. Hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santralı denilen merkezi misüllü. Yani bir merkez düşünün. Diyelim şu anda bir sürü operatörler, telefonlar falan filan var. Tek bir telefon olduğunu düşünün. Eskiden sadece bir nedir? Sabit bir telefon vardı PTT'nin. Onun da Türkiye'de belki neyi vardır? Bir merkezi vardır. Ana merkez, ana santral. Eskiden öyleydi. Köyden işte ta İstanbul'dan birisiyle görüşeceği zaman ilk santrale açılırdı telefon. İlk santrale açılırdı. Ondan sonra tamam bekleyin biz sizi bağlayacağız denirdi. Bekleme kaç gün sürerdi? Bir gün, iki gün, üç gün. O Erzurum'daki santrale bağlanacak. O İstanbul'a gelecek. İstanbul'dan onun sistemi vuracak. Tekrar Erzurum. Tekrar işte nahiyesi, ilçesi, ondan sonra köyü öyle geliyordu yani. Bekle ki gelsin merkezden. Şimdi sistem çok farklılaştı, çok değişti. Ama şu bir gerçek ki her şeyin yine nedir? Bir merkezi var. Bizim işte internet ortamında Google dediğimiz, bütün bilgileri toplayan o sistemin, onun da bir ana merkezi var değil mi? Nerede? Amerika'da bilmem ne çölünde, bilmem nerede yani. Bunu ifade ediyor. Orada bütün sistem içinde bilgiler toplanıyor. Ha, akıl da, dimağ da bütün ilimlere, bütün fenlere ne yapıyor? Santrallık yapıyor, merkezlik. Hepsi gelip orada toplanıyor. Bir insan dünyadaki bütün ilimleri, bütün fenleri hepsini aklıyla bilip hafızasına derc edebilir mi? İmkan olsa derc edebilir. Bu akıl buna müsait, bu hafıza buna müsait, bu dima buna müsaittir. Böyle olan aklı, dimağı aynı zamanda kalbin hizmetçisidir. Bunu misal verdikten sonra bize ne yapacak? Efendi olan kalbi anlatacak. Ne diyor? Zaten mevzuyu bitiriyoruz. Böyle olduğu gibi insanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakayıkı kainatın mazharı. Aha sana kalbi anlatıyor. Kalp kainattaki bütün hakikatlerin mazharı olan yer. Daha başka medarı, aynı zamanda kaynağı. Daha başka çekirdeği, oradan yeşeriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam İslamiyet'e çekirdek olmuştur değil mi? Bir çekirdektir. O çekirdeğin çekirdeği nedir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbidir. İslamiyet oradan inkişaf etmiş. Oradan neşvünema bulmuş. Oradan büyümüş ve gelişmiş. Hepimize de verilen ders aslında böyledir yani. Bütün inkişafat kalpte başlıyor. Oradan büyüyor, oradan gelişiyor. İnsanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaiki kainatın mazharı, medarı, çekirdeği olduğunu, haddü hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dimağ-ı insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şecere-i azimenin, çok büyük bir ağacın cihazatını, bütün cihazların özelliklerini tazammun eder, içine alır ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Kalbin içerisine yerleştirilmiş. Onlar orada çalışacaklar. Elbette. Ve her halde o kalbin fatırı, bu kalbi yapan, bu kalbi bu şekilde yaratan kimse kim? Allah Azze ve Celle. O kalbi işlettirmesini, böyle bir özellik, böyle bir keyfiyet, böyle bir makine, öyle mi? Bütün alemin manevi haritası olacak. Bütün hakikatlerin mazharı, makesi, medarı, çekirdeği olacak. Böyle bir mahiyette bir kalp yerleştirecek. Bizim vücudumuza onu ruha takacak ama işlettirmesini istemeyecek. Bu mümkün değil. Böyle bir şey yerleştiren ve bize diyecek ki ey kulum hadi bunu işlet. Ya Rabbi işletmek isteyeyim. Ben bu makineyi çalıştırmak istiyorum. Nasıl çalıştırayım? Cevabını da o veriyor. Okuyoruz. Elbette ve herhalde o kalbin fatırı, o kalbi işlettirmesini ve bil kuvve tavırdan bil fiil vaziyetine çıkarmasını, bil kuvve dediği çekirdek şeklinde olması, onun bir fiile çıkması şekli ağaç olması, büyüyüp gelişmesi. Cenab-ı Hak da diyor ki, kalp diyor sende yaratılışı itibariyle çekirdek hükmündedir. Senden istediğim onu çekirdek halinden ağaç haline çıkar. Ağaç haline çıkar. Mesela şu anda bizler konuşmalarımızı lisanımızla, dilimizle yapıyoruz değil mi? Kalbimizi inkişaf ettirmiş olsaydık, soruyorum dilimize ihtiyaç olur muydu? Kalpten kalbe konuşabilirdik değil mi? Hiç de ihtiyaç olmazdı. Bunun örneği var. Mevlana Celaleddin Rumi, hocası Şems-i Tebrizi, Tebriz'de beraber olmuşlar. Çok kısa dönem beraber olmuşlar. Fakat birbirlerine öyle bir kalbi bağlılık olmuş ki, Mevlana Şems-i Tebrizi'nin talebesidir. Mevlana Bağdat'tan, İran'dan, oralardan yola çıkıyor, Anadolu'ya geliyor. Yani babası o zaman oradan gelirken daha çocuk. Çocuk. Küçücük bir çocuk. Babası kolunun elinden tutmuş, getiriyor. O dönemde Muhyiddin Arabi Hazretleri de var. Sultan, babası Sultan Evliya, velet şeyin Mevlana'nın babası evladını tutmuş götürürken Muhyiddin Arabi Hazretleri arkasından bakıyor ve kullanmış olduğu bir cümle. Bir diyor nehrin arkasından bir derya gidiyor. Giden derya çocuk olan Mevlana. Giden derya onun istikbalde derya olacağını oradan keşfediyor, görüyor. Anadolu'ya yerleşiyor. Aile büyüyor, gelişiyor. Mevlana da evliyadan bir zat, sesi soluğu her tarafa yayılıyor. Ve onu seven, ona muhabbeti en ileri seviyede olan Şems-i Tebrizi araya araya geliyor. Konya ile Kayseri arasında bir yerde zannediyorum buluşuyorlar. Yıllar sonra buluşuyorlar. Mevlana'nın yanı başında müritleri var. Şems-i Tebrizi karşısında birbirlerine yaklaşıyorlar. O ona bakıyor, o ona bakıyor. Bakışıyorlar. Ondan sonra ayrılıyorlar. Müritleri şaşırıyor. Efendim diyor, bu kadar birbirinize muhabbetiniz var. Bu kadar birbirinize hasret çekiyorsunuz. Ama iki kelam dahi etmiyorsunuz. Evladım diyor, büyüklerin konuşması böyle olur. Başka türlü değil ki. Kalpten kalbe konuşuyor. O sadece görmektir yani. Dile ihtiyaç kalmıyor. Demek ki kalp inkişaf etmiş olsa dile ihtiyaç kalmayacak. Özelliklerden bir tanesi. Elbette ve herhalde o kalbin fatırı, o kalbi işlettirmesini ve bil kuvve tavırdan bil fiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki öyle yapmış. Bu şekilde yapmasının manası bizden inkişafı irade istiyor. Madem inkişaf etmesini istiyor, büyütmemizi ve geliştirmemizi açmamızı istiyor, elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek. Nasıl akıl ilimle, fenle, tefekkürle işliyor, çalışıyor? Kalp de akıl gibi işleyecek. Peki onun işlemesi nasıldır? Ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta yolunu gösteriyor bize. Velayet meratibinde zikri ilahi ile tarikat yolunda hakayık-ı imaniyeye teveccüh etmektir. İşlettirmenin yolu bu. Yolu bu. İlla tarikata girmek mi gerekiyor? Hayır. Risale-i Nur'un içerisinde zaten bu var. İkisi beraber. Zikri ilahi. Ne demektir zikri ilahi? İlahi bir zikir. La ilahe illallah kelimesini dilden ifade etmek bir zikir olduğu gibi La ilahe illallah kelamının bütün meratibini, mertebelerini ilmen, fikren idrak edip yaşamak da bir zikirdir. Hayatında hayatını idame ettirirken ticarette helalinden ticaret yapmak da bir zikirdir. Harama girmemek de bir zikirdir. Çünkü zikrin asıl manası Allah'ı anmak ve hatırlamaktır. Onu görür gibi iman etmek. Kalbi ne yapıyor? İnkişaf ettiriyor. Kalbi büyütüyor, geliştiriyor. Kul olmak, kullukta devam etmek, hakaiki imaniyede nedir? İnkişafatı sağlamak. Bütün bunların hepsi kalbi inkişaf ettiren sebepler. Cenab-ı Hak bu manaları kendi iç dünyasına yerleştirip kalbini inkişaf ettirenlerden eylesin. Ve ayeti kerime bizi o tarafa doğru yönlendiriyor. Cenab-ı Hak diyor ki fefirru ilallah. Allah'a firar edin, kaçın. Allah'a kaçın. Niye? Çünkü ela bi zikrillahi tetme innul gulub. Kalplerin tatmini, itminanı kemale ermesi ancak Allah'ın zikriyle mümkündür. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam. Selamun aleyküm.